Herkese merhaba, ben Günce Akpamuk. Merak edilen ama araştırmaya üşendiğimiz konuların konuşulduğu Tarihe Karışanlar podcast serisine hoş geldiniz.
Bugün matahariyi konuşuyoruz. Oriental dans kıyafetleri, insanları baştan çıkaran cazibesi, bu cazibeyi kullanarak Birinci Dünya Savaşı sırasında casusluk yapmasıyla ünlü matahari ve kendisi tarihte en bilinen kadın casuslardan biri, hatta belki de en bilineni. 1917'de ise Almanya adına casusluk yaptığı için henüz 41 yaşındayken Fransızlar tarafından kurşuna dizilerek idam ediliyor. Ve ölümünün üzerinden geçen bu 100 yılı aşkın sürede 250'ye yakın biyografisi yazılmış. Roman ve sahne şovlarına, televizyon dizilerine, filmlere konu edilmiş. Seksi casus karakterlerine, hatta James Bond'a bile ilham kaynağı olmuş. İlk biyografisi de ölümünden birkaç hafta sonra yayınlanmış. Yani hemen yaşadığı dönemde de bilinen bir karakter bu Hollandalı dansçı ve casus matahari. Ve bugün biz de sürekli çarpıtılan, tekrar tekrar kurgulanan, farklı karakterlerde, kimliklerde gördüğümüz matahariyi konuşacağız. Yanımda dijital pazarlama alanında çalışan sevgili arkadaşım Deren var. Hoş geldin Deren.
Hoş bulduk Günce. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için podcastine.
Ben teşekkür ederim.
Evet, bugün matahari konuşuyoruz. Önce birazcık böyle çocukluğuna girelim. Evet. Mataharinin aslında tabii ki asıl ismi bu değil. Herhalde bu kimseyi şaşırtmamıştır. Evet. Gerçek adı Margarita Zelle. 7 Ağustos 1876'da senin de söylediğin gibi Hollanda'da doğmuş. Babası zengin bir tuhafiyeci, konfeksiyoncu. İyi bir çocukluk yaşadığı söyleniyor. Maddi durumları iyi bir aile. Bir süre sonra ama babası iflas ediyor ve 5 parasız kalıyorlar. Anne baba boşanıyor ve Margarita 15 yaşındayken de annesi ölüyor. Aslında hayatı 15 yaşında bu hem iflasla hem annesinin ölümüyle bir anda değişiyor. Ve ardından babası tekrar evleniyor. Kardeşleriyle beraber Margarita'yı da akrabalarının yanına gönderiyorlar. İlk başta vaftiz babasında kalıyor. Sonra da başka akrabalarda kalıyor. 18 yaşında bir ilan görüyor. Bu hani gazetelerde yalnız kalpler ilanı olur ya, evet. Öyle bir ilan görüyor. Bugünkü Endonezya'da, o zaman Hollanda Doğu Hint adalarında sömürge ordusunda çalışan 39 yaşındaki Rudolf MacLeod bu ilanı vermiş ve evlenecek birini aradığını söylüyor. Bu ikili Amsterdam'daki Rijksmuseum'da tanışıyor. Tarih 1895. 6 gün sonra nişanlandıklarını açıklıyorlar ve evleniyorlar. Ama bu iyi bir evlilik hayatının da başlangıcı değil.
Evet, evlendikten sonra Rudolf'un işi için sen de dediğin gibi Endonezya'ya gidiyorlar, Java Adası'na. Rudolf ama böyle içki ve kadın düşkünü bir adam. Margarita'nın pek çok özelliğini de sevmiyor. İşte mesela modaya olan ilgisini ya da çok dedikodu yaptığını falan söylüyor ve böyle özelliklerini sevmiyor ve çok kötü davranıyor gerçekten. Aşağılıyor sürekli, sözlü ve fiziksel taciz ediyor. Hatta söylentiye göre Margarita bir dönem kocasını bırakıp oradaki başka bir subayla yaşıyor. Ama daha sonra kocasına geri dönüyor. Bu mutsuz hayat onu bu bulundukları bölgede halkın geleneklerini, danslarını öğrenmeye itiyor ve Margarita aslında bölge danslarıyla birazcık bu vesileyle tanışıyor. Çiftin iki çocuğu oluyor bu arada. Biri kız, biri erkek ve oğulları Norman 1899 yılında vefat ediyor ve bu küçük yaşta ölümü çocuklarının mutsuz olan evliliklerini daha da aslında mutsuz ediyor ve artık sona doğru geliyorlar.
Evet. Ya burada çok ilginç bir söylenti var. Hani bir aile düşmanlarının çocukları zehirlediği yönünde söylenti.
Evet,
hatta
enteresan bir iddia.
Kız çocuk da zor kurtuluyor ölümden gibi bir dedikodu var. Bir de şey bir dedikodu var, yani iki çocuk da aslında hastaydı zaten. Zaten işte en nihayetinde erkek çocuklarını kaybediyorlar maalesef ve dediğin gibi evlilikleri de bu dönemde sona eriyor. 1902'de Hollanda'ya dönüyorlar ve boşanıyorlar. Aslında bir söylentiye göre mahkeme kızın velayetini Margarita'ya verse de o maddi yetersizliklerden dolayı kızını eski kocasıyla bırakmak zorunda kalıyor. Zaten kocası nafaka ödemiyor çünkü. Diğer bir söylentide aslında velayeti almak istediği ama alamadığı yönünde. Zaten bu süreçlerde biliyorsun ki Paris'e taşınıyor. Kendi macerasında kaldığı yerden oradan devam ediyor. Yani artık kimsesi yok, ailesi yok, çocukları yok. Orada kendi başına tekrar bir hayata başlıyor.
Evet, yani hakkındaki dedikodular da ya da yazılan biyografiler de aslında birbiriyle kimi zaman çelişebiliyor. İşte dediğin gibi kızının velayetini almak istemedi mi, yoksa aldı ama parasızlıktan kızını bırakmak mı zorunda kaldı? Gerçekten farklı farklı söylentiler var hakkında. Ama Paris'e taşınıyor. Dediğin gibi en nihayetinde ve kızını ne kadar özlese de, yanında olmak istese de aslında maddi yetersizlikler yaşadığı için Paris iyi bir seçenek oluyor. Hatta diyorlar ki o dönemde boşanan ve böyle maddi sıkıntılar yaşayan her kadın Paris'e gidermiş Avrupa'da. Bu arada kızı hakkında da daha sonra kurgu, roman ve filmler yapılıyor bildiğim kadarıyla. Kızı da çünkü daha 21 yaşındayken hayata veda ediyor. Yani genç yaşta kaybediyor aslında kızını da ve onun da dramatik bir hayat yaşadığı söylenir her zaman.
Evet, yani aslında Margareta Paris'e ilk gittiğinde bir süre kızı için saygın işlerde çalışıyor. Önce piyano dersi veriyor, Almanca dersi veriyor. Paris Montmartre'deki ressamlara modellik yapıyor. Çünkü çok çekici de bir kadın, seksi bir kadın. Bir sürede sanırım hatta sirkte çalışıyor at binicisi olarak. Sonra bildiğimiz dans kariyeri başlıyor. Bir arkadaşının önerisiyle bir salonda dansçı olarak çalışmaya başlıyor. İlk başlarda Lady MacLeod ya da Lady Greshka MacLeod ismini kullanırken sonraki dönemde ismini Matahari olarak değiştiriyor. Matahari Malayca tam olarak günün gözü, günün ışığı demek. Yükselen güneş, şafak anlamlarına geliyor. Aslında biraz kendi dünyaya yeniden gelişini sanki burada sembolize ediyor.
Evet.
Dünyaya yeniden geliyor ve bambaşka biri olarak, bambaşka biriymiş rolüyle hayatına devam ediyor.
Evet, ama hemen de bir sansasyon yaratıyor değil mi? Yani aslında striptiz diyebileceğimiz böyle kıyafetlerini yavaş yavaş işte dans ederek çıkardığı bir gösterisi var. Ama onu böyle bir kültürel şov olarak sunuyor ya da öyle görülmesini aslında istiyor sanki.
Aynen, o çok ilginç. Bunu bir dini ritüel gibi sunuyor. Yani aslında bir bir kıyafetlerini çıkarıyor. Ta ki üzerinde sadece bir mücevherli taç kalana kadar. Ama izleyicilerin buna striptiz izliyorum demesini istemiyor. Kendisini de zaten striptiz yapıyor gibi görmüyor. Esrarengiz, doğudan otantik Java tapınak dansı yaptığını, Doğu Hint dansı yaptığını söylüyor. Yani dediğim gibi bir dini ritüel öğreniyor izleyiciler gibi konumluyor ve aslında orada yaşarken gördüğü yüzey bilgisini harmanlayarak bir şov ortaya koyuyor da diyebiliriz.
Evet. Hakkındaki biyografilerden birinde yazar onun bir ticaret objesi değil de bir sanat objesi olarak görüldüğünü söylüyor hatta. Yani çıplaklığı sanatsal bir çıplaklık olarak görüyorlar. Çünkü böyle müzikollerde değil de özel salonlarda başlamış çalışmaya. İşte opera evlerinde çıkıyor, dans ediyor. Ona bir saygınlık katıyor bu aslında. Ve farklı dans geleneklerini işin içine katarak yeniden bir dans icat ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla kültürel bir aktivite olarak görülüyor onun dansı. Böyle doğudan gelen, senin dediğin gibi işte esrarengiz ve eski bir tapınak ayininin parçası olarak görüyor izleyici aslında onu.
Evet, ya çok akıllı bir kadın gerçekten. Hem sahnede bu rolü oynuyor hem de aslında gerçek hayatta Matahari rolüne bürünüyor ve evet, yeniden doğuyor. Böyle yavaş yavaş casusluk kısmına geçecek olursak da aslında burada da görüyoruz, yani casus olmak için çok uygun bir karakteri var. Farklı kimliklere çok kolayca bürünebiliyor.
Evet.
Mesela Paris'te gazetecilere Java'da Avrupalı bir aileden dünyaya geldiğini söylüyor. Aslında annesi de babası da Hollandalı.
Evet.
Kimilerine Hindistanlı bir tapınak dansçısının kızı olduğunu söylüyor. Kutsal bir Hint tapınağında dünyaya geldim diyor. Yani kendinden böyle esrarengiz, mistik, şehvetli, hipnotize edici bir kişi yaratıyor. Ve zaten o dönemde de doğuya çok büyük ilgi duyulan yıllar bu şekilde kısa sürede tanınıyor ve bu aynı zamanda dediğin gibi senin de çok prestijli bir yere geliyor. Hep yüksek sosyeteden insanlarla bir araya gelmiş,
evet,
oluyor.
Evet.
Hatta çok uzaktan bile Matahari izlemeye gelen insanlar oluyor.
Ve hatta yani bayağı da bir geziyor galiba, dans turneleri de oluyor değil mi?
Berlin, Viyana, Monte Carlo, Milano, Rusya'yı da turluyor 1905'ten itibaren. Oralarda hep dans ediyor ve bir sürü yeni insanla tanışıyor ve tabii ki pek çok sevgilisi oluyor. Ve bunlar genelde aristokratlar ve subaylar oluyor. Bir sürü dil biliyor, politikacılarla, askerlerle, memurlarla, sanayicilerle, herkesle yakın ilişki kuruyor. Aslında savaş patlak verdiğinde, yani Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde ondan iyi bir casus düşünülemez.
Evet, kesinlikle. Ve bir de artık hani 40'lı yaşlarına gelmiş neredeyse, işte kilo almış, eskisi gibi dans edemiyor ve dansı da artık o kadar ilgi görmemeye başladığında tam savaşın başladığı dönemler zaten.
Ve o da savaş çıktığı sırada Berlin'de Fransa'ya geçmeye çalışıyor. O sırada bagajına ve banka hesaplarına el konuyor ve Hollanda'ya dönmek zorunda kalıyor. Amsterdam'daki Fahri Alman konsolosluğu da ona Fransız tırları karşılığında 20 bin frank teklif ediyor. Yıl 1915 burada ve Matahari bu teklifi kabul ediyor. Zaten çünkü nakit sıkıntısı içinde.
Evet.
Burada yine bir dedikodu var. Kumar oynaması da bu maddi sıkıntısının bir sebebi deniyor. Doğru mudur değil midir bilmiyoruz. Ve ona H21 kod adı veriliyor Almanya tarafından. Ona casusluk teklif edilmesinin bir sebebi de tabii kendi ülkesi tarafsız bir devlet. O nedenle evet, sınırı daha kolay aşabilir. Bir de her yere daha kolay ulaşıyor insanları tanıdığı için ve sırları da rahatla dinleyebiliyor bu şekilde.
Evet, evet, kesinlikle. Ve sonraki aylarda zaten Avrupa'da geziyor, politikacı ve askerlerle yakın temasta yine. Bir keresinde hatta İngiltere'ye geçerken İngiliz istihbaratının dikkatini çekiyor bu. Ve İngilizler Fransa'yı uyarıyorlar. Matahari'yi dikkatle izlemelerini tavsiye ediyorlar. Aslında buraya kadar tamam. Ama Matahari'yi daha heyecanlı bir karaktere büründüren başka bir şey var. O da casus olarak kullanılma fikri sadece Almanya'nın aklına gelmiyor. 1916'da Fransa'da ona Fransa için casusluk yapmasını öneriyor. Aslında işte söylentiye göre İngiltere'nin uyarısını dinliyor Fransa ve onu kendi tarafında kullanabileceğini düşünüyor. Böyle bir teklif yapıyor Matahari'ye.
Ya aslında bu sırada Matahari 21 yaşında bir Rus subayıyla beraber ve aslında tek amacı biraz daha para kazanıp onunla yeni bir hayata başlamak. Onu savaştan kurtarmak, onun yakınında olmak, hatta onu daha rahat ziyaret etmek için casusluğa daha sıcak bakıyor.
Ve yani Fransa'nın teklifini aslında bu yüzden kabul ettiğini söylüyorlar. Aslında genel kanı böyle iki tarafı da kandırayım, kurnazlık yapayım düşüncesinden çok daha safça bir şekilde bu iki teklifi de kabul ettiği yönünde. Yani biyografilerinde deniliyor ki işte kendini yeniden inşa etme konusunda çok başarılıydı ve böyle bir şeyi kabul etti ama daha naif bir yönden. Yani onun için çok zor bir şey de değildi. Ama bu kez tabii ki işi daha riskliydi ve aslında sonradan görüyoruz ki çok çok başarısız bir casus olmuş Matahari. Yani ona iş veren Fransız George Lado'ya mektupları mesela normal kargoyla gönderiyormuş. Ya da işte otel posta servisinden ve şifresiz bir şekilde gönderiyormuş ve onun adına sık sık işte telgraflar çekiyor, ofisini arıyor. Dolayısıyla yani çok da böyle bir şeyleri gizlemeye çalışan ve bu konuda başarılı biri olarak görülmüyor. Ama sonradan hani mesela askeri açıdan birilerine bilgi sağladığına dair hiçbir kanıt bulamıyorlar bir yandan da. Bu da enteresan. Yani böyle çok işe yarar bir casus muydu tartışılır. Belki de bunu bilerek yapıyor, onu da bilmiyoruz tabii ki. Kanıt bulunamaması da belki de iyi bir şeydir.
Ya evet, bir de tanınan bir karakter. Nereye gitse dikkatleri üzerine çekiyor. Ya aslında hani bunlar böyle bir araya geldiğinde onun hakkında yazan birçok araştırmacı onun bir casus olarak bile sınıflandırılamayacağını söylüyor. Ki hani çift taraflı casusluk yapması daha da zor. Ama onun en ünlü casuslardan biri olarak bilinmesini engellemiyor bu durum. Hatta onun üzerinden senin de başta bahsettiğin gibi kurgusal karakterler de yaratılıyor.
Evet.
James Bond gibi. James Bond'un Matahari'nin erkek versiyonu oldu. Söyleniyor hatta. Onun lüks tutkusunun, dünyayı dolaşmasının, insanları baştan çıkarmasının ama bir yandan da casus olmasına rağmen yine herkesin onu tanıması ve gittiği her yerde bilinmesi hep Matahari'den esinlenme.
Tabii gerçek hayatta Matahari uzun süre bu hayatı sürdüremiyor. Çünkü yakalandığında henüz 41 yaşında.
Aynen öyle. 1917'de Şubat ayında Fransız yetkililer neredeyse hiçbir kanıt bulamamalarına rağmen Matahari'yi çifte ajanlık yapmaktan tutukluyor. Aslında orada şu söyleniyor. Savaş kayıpları çok olduğu için suçlayacak birini arıyorlardı. Yani orduları artık mutsuzdu. İsyanlar başlamıştı ordu içinde. Ve burada bir hani günah keçisi aranıyordu. Bu kişi de Matahari oldu. Çünkü askeri mahkeme savcısı için işte özgür, uluslararası, şehvetli, geçmişini yeniden yazmaya eğilimli, aşk hayatına kimseye sadık olmayan bir kadın karakter kolayca mahkum edilebilirdi. Bütün oradaki erkekleri baştan çıkaran, yabancı, utanmaz biri olarak görüldü ve bir günah keçisi oldu. Ya zaten o dönem için özellikle bir kadın olarak bu kadar tek başına ayakta durabilmesi de son derece rahatsız edici. Yani aslında biraz işte dünyanın en büyük kadın casusu olarak anılmasında onu böyle büyük bir suç işlemiş gibi göstermeleri çok etkili oldu.
Evet, sanki birazcık bir Matahari casus karakterini o dönemde itibaren kurgulamaya başlamışlar gibi bir şey. Onun yüzünden biz bu kadar kurban verdik. O yüzden birazcık mizansen gibi. Aslında yani hakkında bu kadar araştırma yapılmasına rağmen bilinmeyen de pek çok şey var onunla ilgili. Mesela bir söylentiye göre yakalanmasının sebebi sevgililerinden biri olan Alman bir ateşe aralarında geçen bir kavgadan sonra ona kumpas kuruyor. Belki de artık onu başından atmak istiyor. Belki de Fransa'ya da ajanlık başkanlık yaptığını öğrendiği için böyle bir şey yapıyor. Zaten Fransızların kırdığını bildiği bir kodu kullanarak gönderdiği bir mesajda H21 takımı adlı ajandan bahsediyor ve Matahari'nin casusu olduğu ortaya çıkıyor bu sayede. Bu ortaya çıktığında casusluk için Madrid'de olan Matahari Paris'e döndüğünde Şanzelize'de lüks bir otelde yakalanıyor. Dediğim gibi Şubat ayında 1917'de 50 bin askerin ölümünden sorumlu tutuluyor. Ellerinde somut bir kanıt olmamasına rağmen aslında.
Aynen. Matahari de zaten Almanya'ya casusluk yaptığını reddediyor ve hep Fransa'ya sadık olduğunu söylüyor.
Evet, hatta onu yakalatan Alman ateşlerinin sorgusuna da ortaya çıkıyor ki Almanya'dan para alıyor Matahari ama karşılığında hiçbir sır vermiyor, bilgi sağlamıyor Almanya'ya. Yine de yakalanıyor ve işte Paris'teki Saint-Lazare hapishanesinde tutuluyor birkaç ay ve yapılan mahkemenin ardından Temmuz ayında suçlu bulunuyor. Hollanda'da kendi vatandaşı olmasına rağmen elle tutulur bir şekilde bir müdahalede bulunmuyor onun için. Zaten savaş devam ediyor o sırada ve ortalık karışık. Ekim 1917'de Fransa'da Vincennes'de idam ediliyor Matahari ve öldürülürken göz bandı takmayı reddettiği biliniyor. Hatta bir rivayete göre cellatlarına gülümsüyor ve öpücük yolluyor onlara. Hikayesi aslında bu şekilde sona eriyor.
Evet. Aslında burada Fransız askerler boşluğa ateş etti ve onun kaçmasına izin verdi gibi iddialar da var ama ya muhtemelen doğru değildir. Çünkü bir yandan da hani bedeni Paris'te diğer suçluların bedenleri gibi anatomi müzesinde tıbbi araştırma için bağışlanmış olarak biliniyor. Bu arada 2000 yılında da onun bedenine ait parçaların müzede olmadığı 1950'lerde taşınırken kaybedildiği söylenmiş. Bu da ayrı bir muallak yine onunla ilgili.
Evet, gerçekten de hala devam eden bir sır perdesi. Bu arada her ne kadar Almanya'da casus olarak eğitim aldığı söylense de Almanya hükümeti 1930 yılında aklıyor Matahari'yi ve onun Almanya tarafında casusluk yaptığını reddediyor. Ama Fransa onun her zaman bir casus olarak görmeyi devam ettiriyor aslında. Hala daha öyle diyebiliriz.
Bence evet. Ya onu bir günah keçisi olarak kullanmış Fransa, bilmiyorum benim düşüncem bu şekilde.
Kesinlikle öyle görünüyor.
Şimdi bir iş gelmezse.
Evet, gerçekten de sanki Fransa kendi başarısızlığını Matahari'yi casus olarak göstererek insanlara kendini aklamaya çalışmış gibi görünüyor birazcık.
Evet.
Bazı konular hala netleşmemiş Matahari'nin hayatıyla ilgili ama nasıl sona erdiği ve nasıl başladığı aslında birazcık net. Fransa bir şekilde dediğin gibi onu sanki günah keşisi ilan ediyor ve 1917 yılında Matahari hayata veda ediyor. Son dakikalara kadar da şu an anlatılanlardan bildiğimiz kadarıyla cesaretiyle, duruşuyla birazcık göze çarpıyor diyebilir.
Evet, ya ben aslında şunu düşündüm. Matahari birçok kez kendini gerçekten yeniden doğurmuş, yeniden yaratmış bir kadın. Yani evet. O şey çok hoşuma gitti. Kötü bir hayat yaşıyor aslında özünde baktığında ama her seferinde tekrar bir ayakta duruyor. Ve şey de beni çok etkiliyor burada. Hani tek yapmak istediği aslında mutlu bir hayat sürmek ve tamamen bence de safça alıyor o paraları ve safça yapıyor o casusluk. Ve yani ondan aslında bir kahraman belki de gerçekten yaratılmalıydı. Evet, yani böyle bir hani dünyanın en kuvvetli kadın casusu gibi bir şey belki olmamalıydı ama bence güzel bir örnek. Defalarca pes etmeden hayatta kalmak güzel,
evet,
bir şey.
Dediğin gibi öyle bir dönemde zaten hani böyle dik duran, ayakların üstünde duran bir kadın sembolü. Yani çok rahat ve suç atılabilecek bir örnek aslında ve bir şekilde o figür kullanılmış.
Aynen öyle. Yine bir kadının cesareti cezalandırılmış gibi ama.
Aynen öyle. Evet.
Beni konuk ettiğin için.
Ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Yavaş yavaş bitirebiliriz. Güzel bir söyleşi oldu bence.
Güzel bir kadın profilinde yer aldım.
Buluştuk. Evet. Çok teşekkür ederim Derenciğim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Bay bay.
Bay bay.